Bismillah, elhamdülillah ve salatu vesselamu ala Resulillah. Sevgili dinleyiciler, ahlak konusunu irdelemeye çalışıyorduk. Kur'an kavramı olarak ahlak, İslam ahlakı ve diğer cahiliye ahlaklarıyla karşılaştırılmasını değerlendiriyorduk. İnşallah bugün Batı cahiliyesine göre onların ahlak anlayışlarını irdeleyerek yer yer ülkemizde Batı'ya öykünüp özenmenin, onların cahili ahlakını taklit etmenin problemlerini, önce Batı ahlakını tümüyle masaya yatırarak değerlendirmenin doğru olacağını düşünüyorum. Sevgili dinleyiciler, hayatın tümü, bütün alanları bu iki durumun dışına asla taşmaz. Ya hidayet ve dalalet, sapıklık, ya da İslam ve cahiliye dediğimiz durum. Yani İslam yoksa cahiliye vardır, cahiliyenin olduğu yerde İslam yoktur. Bir yerde Allah'ın gösterdiği yol, İstikamet, sırat-ı müstakim, hidayet dediğimiz çizgi yoksa kesinlikle sapıklık dediğimiz bir dalalet ortaya çıkacaktır. Hak ve batıl, ikisinden birini insanlar kendilerine verilen iradeyle seçeceklerdir. İşte bugünkü çağdaş Avrupa uygarlığı denilen husus, temellerini Yunan ve Roma cahiliyeleri teşkil eden ciddi manada çok gerici bir cahiliye ahlakını temsil eder. Her ne kadar cahiliye denilmiyor, medeniyet, uygarlık diye adlandırılıyorsa da bu durum değişmez. Eski cahiliyede ne gibi batıl özellikleri varsa, küfür, şirk özellikleri varsa, çağdaş cahiliyede de temel olarak aynı özellikler vardır. Gerçekten uluslararası Siyonizm, Darwin ve tekamül nazariyesi ve Avrupa cahiliyesinden arta kalan bütün erdemlilikleri Marx, Durkheim ve Freud gibi öne çıkartılan güya bilim adamları aracılığıyla güzellikleri tamamen yok etmek için en korkunç bir şekilde istismar edilmiştir. Bu adı geçen şahısların dinle alay etmek, onu hafife almak, onu aşağılamak suretiyle kitlelerin gözünde dini kötü bir şey haline getirmişler. Mesela Durkheim, din fıtri değildir diyor. Marx, din halkın afyonudur deme cüretini gösteriyor. Freud, ahlakın normal hallerinde bile bir katılık vardır. O bizzat insan varlığı için zararlı bir baskıdır deme ahlaksızlığına gidebiliyor. Dolayısıyla belki Batı'nın din ve ahlak anlayışı için bu sözlerin kısmi bir değeri varsa da İslam açısından, hak din ve güzel ahlak açısından bu şahısların ne kadar zıt, yanlış bir görüş sahibi olduklarını izah etmeye bile gerek yok. Onlar yine Batı ahlakının temelini kadının açılıp saçılmasında, aşırı özgürlükle sosyal hayata katılmasında görmüşler. Marx, kadın mutlaka çalışmalıdır derken, Durkheim, kadın için evlenmek fıtri bir şey değildir diyecek seviyesizliğe gidebiliyor. Freud da, İnsan mutlaka kendi cinsel varlığını gerçekleştirip her türlü dini ve ahlaki baskı ve prangalardan kurtulmak zorundadır demeye kalkıyor. Yine Freud, cinsiyet her şeydir, her şeyde cinsiyetten fışkırmadır diyor ve çocuk annesinin memesini bile cinsi lezzetle emiyor, cinsel şuurla annesine, tabii kız çocuk da babasına yapışıyor diyecek kadar alçalıyor. Her şeyi cinsellikle izah etmenin seviyesizliğini ve ahlaka, dine ters düşecek, her şeyi o hevai özellikle değerlendirecek bir aşağılık özelliğine girebiliyor. Bu şahısları ve buna benzeyen anlayışları çoğaltmak mümkün. Hakka karşı olan haksızlığı, ahlaksızlığı, zulmü esas alan Batı emperyalizmi, İslam topraklarını işgal ederek insanların İslam'dan uzaklaşmasına, batıl yolu taklit etmelerine, dolayısıyla körü körüne batıcı olmaya zorlamışlar, onları yönlendirmişlerdir. Şimdi de işgallerle, televizyon programları, basından kiraladıkları ve satın aldıkları insanlarla, onların zihnini işgal ederek kendi propagandalarını, ahlaksız yaşayışlarını ve emperyalist zihniyetlerini, maddeci dünya görüşlerini propagandadan da öte dayatmaya çalışıyorlar. Müslümanların başındaki yöneticilerin çoğunlukla Batı'nın çocukları, Batı'nın zihniyetine tümüyle gönül ve göğüs açmış insanlar olduklarını, Batı'nın kuklaları olduklarını değerlendirdiğimizde, o ülkelerde Batı ahlakının ya da ahlaksızlığının giderek niçin yayıldığını izah etmekte zorlanmamış oluruz. İslam'ı reddeden, ona karşı çıkan Batılılar her yönüyle İslam'a aykırı yaşam sürmekte ve bu hayatı başkalarına cazipmiş gibi reklam etmektedirler. Bu şekilde devam ederek kötülük, yanlışlık, haksızlık, hırsızlık, zulüm, içki, kumar, zina, homoseksüellik ve her türlü ahlaksızlık dünyaya çok çabuk bulaşıcı hastalıkların virüsü gibi yayılmaktadırlar. Bunları da insanlar normal karşılamaya kalkıyorlar. Bunların bu sorumsuzca gayri İslami, gayri insani yaşantıları elbette cahiliye yaşantısıdır. İslam dini cahiliye hayatını ortadan kaldırmak için gelmiştir ve bunu başarıyla da gerçekleştirmiştir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem cahiliye yaşantısının her çeşidi ayağımın altındadır, kaldırılmıştır buyurur Müslim'de, Ebu Davud'da ifade edilen hadiste ki veda haccında da bu ifade vurgulanmıştır. Cahiliye hayatına Peygamberimiz işte İslam'ın tamamlanmasıyla tümüyle son vermiştir. İslam'a karşı olan batılı güçler canları istediği gibi zevklerine, keyiflerine göre yaşamak istedikleri için ne gerekiyorsa yapmışlardır. Hayat içerisinde her şeyi kolaylaştırmak, zevkli ve keyifli yaşamak adına her türlü teknolojik icatlar yaparak hayatı kolaylaştırdıklarını düşünenler, İslam'a, ahlaka zıt olan bir hayat standardını da insanlara ürettikleri araçlar vasıtasıyla ve diğer propaganda araçlarıyla, tekrar edelim, mecbur yol olarak göstermeye çalışmışlardır. Bu imkanları, kolaylıkları nasip eden Allah'a şükredeceklerine, son din olan İslam'a bağlanarak hak yoldan gideceklerine, aksine bu batılılar batıl yolu tercih ederek teknolojilerini bu mantıkla kullanmışlar. Sinema, televizyon, video, internet ve basın yayınla müstehcenliği ve küfrü, ahlaksızlığı sergilemişlerdir. İşte nice çirkin filmler ve ahlaksızlık yayan yayınlar yaparak insanların ahlakının bozulmasına, haktan uzaklaşmalarına büyük katkı sağlamışlardır. Bunları yaparken de kalkınma, çağdaşlık, modernlik, ilericilik diyerek İslam'a aykırı tüm yaşama biçimlerini, çağın gereği diyerek ahlaksızlıklarını iyi göstermeye çabalamışlar. Çağdaşlaşma, ilerleme, batılılaşma budur demişlerdir. Halkı Müslüman olan ülkeler de Batı'nın teknolojisini biz de alalım, biz de bu kolaylıklardan yararlanalım diyerek onların tüm yaşantılarını aynen almışlar ve böylece onlar da İslami hayatı bırakarak İslam'a aykırı yaşantıya uymuşlar. Evet sevgili dinleyiciler, Batı'nın tekniği de bilimsel bazı buluşları da onların dünyaya bakışlarından, ahlaklarından, inanç veya inançsızlıklarından pek soyutlanamaz. Yani arayışlar, çabalar, teknik aletler hep bir dünya bakışının hayatı kolaylaştırma adına hevanın daha rahat tatmin olmasının gereği olarak değerlendirilebilir. Elbette faydalı bazı araçlar, faydalı bazı istifade edilebilecek olumlu buluşlar olabilir ama genellikle Batı'nın tekniği de, teknolojisi ve aygıtları da kendi hayatlarını diğer insanlara ulaştırma açısından önemli bir propaganda aracı olarak görülebilir. Sevgili dinleyiciler, ben bu girişten sonra Batı'ya göre ahlak anlayışını irdelemeye çalışacağım. Ahlakın lüzumsuzluğu ve zararları olarak Batılıların önemli bir düşünürleri ahlaka, her çeşit ahlaka olumsuz bakarlar ve zararlı olduğunu, lüzumsuz olduğunu ifade ederler. Batılı bazı düşünürlere göre ahlak, beşer tabiatıyla uyuşmamaktadır. Ahlak, insana güç ve kuvvet sahibi, harici bir kuvvet tarafından zorla yüklenmiş olduğu ileri sürülür Batılı bazı görüşlere göre. Bunlara göre ahlak, insani arzuların tatmin edilmesine engel olan, insana hürriyetten faydalanma imkanı vermeyen bir baskı aracıdır. özgürlükleri kısıtlar, insanı baskı altında tutar. Bu baskı sonucu birçok ruhi hastalıkların, asabi buhranların isabet etmesi kaçınılmazdır. Onlara göre stresler, bunalımlar hep bu ahlaki baskının sonucu olarak değerlendirilir. Hatta batılı tarzda eğitim görmüş bazı psikolog ve psikiyatristlerin, yer yer sosyologların, işte Müslüman bir hasta onların tedavisine müracaat ettiği zaman problemi hep İslam'ı yaşamakta, ahlaki bazı kurallara uymakta olarak görür ve onları aşağılayan bir eda ile batı tarzı yaşamanın reklamlarını yapar. Bazıları ahlakın geçmiş asırların bir artığı olduğu kanaatini taşır. Onlara göre ahlak, vahşi ve ilkel insanların kötü duygularından kaynaklanmış, sert ve katı kayıtlardan ibarettir. Tekamül ve medeniyet yolunda insanlık ilerleyince ahlakın bu kayıtları hafiflemiş, zincirleri yavaş yavaş çözülmüştür onlara göre. Neticede şunları söylemek isterler. İnsanlığın artık ahlakın boyunduruğundan tamamen kurtulması, bu vahşi kural ve bağlardan tamamen sıyrılması ve uygar, özgür olması icap etmektedir. Evet sevgili dinleyiciler, giderek bütün Müslümanları da şu veya bu oranda etkileyen aşırı özgürlük, yani insani hakların, hürriyetlerin dışında hayvani özgürlük, temelinde ahlaki kuralları ve dinin yaptırımlarını hiçe sayan, dolayısıyla sadece insanın kendi hevasını tatmin edip nefsini putlaştırmaya giden bir anlayışın neticesidir. Mesela Firavut, ahlak en zayıf derecesinde bile katılığın timsalidir der. Beşerin en çirkin duygularından ortaya çıkmıştır ahlak ona göre. Beşeri duygulara güzel veya çirkin denilemez. Çünkü beşer tabiatı böyledir der. Hümanizmin ve özgürlüğün de temel görüşü olarak bu şekilde hiçbir ahlakın bir insana tebliğ edilmemesi gerektiğini ifade eder. İnsanlara tapmak, dolayısıyla hevaya tapmak, batının giderek bütün dünyayı yöneltmek istedikleri bir çirkinliktir. Bunlar insanın şerefini, yüceliğini, kutsal değerleri ayaklar altına alır ve insanı hayvan derekesine indirmek isterler. İnsanların da aynen hayvanlar gibi hiçbir ahlaki kurala bağlı olmadan istedikleri gibi, affedersiniz, anırıp istedikleri yere pislemelerini, yani tümüyle özgür olmalarını istemektedirler. Hayvani özgürlük. Bu yüzden Darwin de insanın aslının hayvan, yani maymun olduğunu iddia etmiyor mu? Hayvan derekesine inen, şerefi ve ahlakı olmayan insanları sömürmek batılılara göre çok kolay olacaktır. Zaten insanlık onların inancına göre Yahudilerin merkebi sayılmıyor da başka bir değer mi veriliyor? Ahlaken çöken insanlık ciddi şeyleri düşünemeyecek, bu emperyalistlere kolaylıkla yem olabilecektir. Emperyalist ve kapitalistlerin oyuncağı olacaktır ahlaktan, hak dinden soyutlanan insan. Moda, kadının pazarlanması, yani yan ürünleriyle birlikte fuhuş sektörü, lüks, israf, oyun, eğlence, düşüncesizce ve doymamacasına tüketim, hep batının ahlaksızlığının, ahlakın zararları anlayışının bir sonucudur. İnsanla hayvan arasındaki en önemli farklardan biridir ahlak. Halbuki bazı hayvanların bile terbiyesi mümkün olmaktadır. Nice hayvanlara sirklerde zor yapılacak hareketleri yaptırabilen, onları eğiten, terbiye eden insan, kendisinin terbiye edilmesi, ahlaki erdemlere ulaşması, olgunlaşması, niye çirkin, kötü ve özgürlüğe zıt olarak değerlendirilsin? İnsanın terbiyesi elbette daha önemli ve daha mümkündür ve mutlaka daha gereklidir. Evet, Firavut, insanın arzu ve istekleri şuur altına itilmek suretiyle ancak ahlak meydana gelebilir, diyor. İslam toplumu için bu sözler kesinlikle doğru ve geçerli değildir. İnsan, yani bir Müslüman, hislerini görmezlikten gelmez, onları inkar etmez, duyularını ve duygularını yok saymaz. İslam ahlakı duyguları sınırlandırır sadece, kontrol altına aldırır ve onlara güzel hedef, yön ve istikamet çizer. Şehevi hislerin şuur altına alınmasıyla bu şekilde kontrol edilmesi arasında çok büyük fark vardır. şuur altına atılma şuursuz bir işlemdir. Müslüman şuurlu, bilinçli olarak hem kendine ve hem de başkalarına zarar vermemek için duygularına, Allah'ın yarattığı hislerine sınır ve hedef çizer. Dolayısıyla sınır ve hedefi çizilen duygular ibadet olma özelliğine götürür ve insanları ancak olgunlaştırır. Hayvan arzularını zapt etmeye muktedir değildir. Dıştan bir zorlamayla ancak arzularını durdurabilir. İnsanda ise bu, Allah'ın ona ihsan ettiği bir meziyettir, bir yetenektir. Duygu ve hareketlerine hükmeden iradesiyle insan kendisini durdurmayı becerir. Zaten çoğu konularda insan kendine çeki düzen vermek, kendini kontrol altına almak, her istediğini ortaya koymamak, olgunluğunu göstermeye çalışır. Ve bu olgunluğun kısmi olarak en azını olsun, en ahlaksız, en batılılaşmış, en çirkef bir insanın bile yer yer göstermek zorunda olduğunu insan olan insan değerlendirebilir. Güçlü insansa iradeli insandır. Olgun insan nefsinin, hevasının isteklerine ne olursa olsun uyan insan değildir. İnsanın yeryüzünün halifesi olarak Allah tarafından en güzel şekilde yaratılması, mükerrem olması, meleklerden bile üstün seviyeye çıkabilmesi, iradesi ve kendini yönlendirebilmesi sayesindedir. Evet sevgili dinleyiciler, sınırsız özgürlük, ahlak kurallarından kurtulmak, aşırı hürriyet anlayışı, kendisine hiçbir sınır konulmamasına çalışarak insanı bir yönden tanrılaştırmaya götürür. Diğer yöndense insanı böyle sınırsız yüceltmenin sonu, insanı aslında alçaltmak, hayvandan da aşağı hale getirmek olur. İnsan kendi heva ve hevesinin, nefsi duygularının ilahlığını kabullenmiş, aşağı isteklerin kulu durumuna düşmüş olur. İnsan nefsinin isteklerine tabi olduğunda, hevasının, keyfinin her arzusuna uyduğunda ilerleyebilmesi de, terakki edebilmesi ve yüce hedeflerini gerçekleştirebilmesi de mümkün değildir. Çünkü beşerin gücü sınırlıdır. İnsan bu gücü basit çıkarları ve şehevi arzuları tatmin yolunda tükettiğinde, üstün fikri ruhi faaliyetlerde bulunabilmek, bunlara yönelebilmek için kendinde güç bulamayacaktır. Peki sevgili dinleyiciler, Batı'nın bu ahlaki problemlerine rağmen Avrupa ve özellikle Amerika ahlak konusundaki bu yanlışlarına rağmen nasıl yükselmiş ve yükseliyor? Orta Doğu ülkelerinden daha ileri bir uygarlığa ulaşmışlar gibi sorular akla gelebilir. Bu soruyu kısaca ve maddeler halinde ahlak konusu kapsamı içerisinde cevaplamaya çalışayım. Birinci olarak sevgili dinleyiciler, Batı'nın bugünkü durumu bir yükselme midir, ileri olmak mıdır? İnsanların rahat yaşamaları ve kolaylıkları için bazı teknik buluşlarını yükselme ve ilerleme kabul etmek doğru mudur? Cinayet ve intiharların, içki ve uyuşturucuların, bunalım ve streslerin, sömürü ve soygunların, savaş ve saldırıların alabildiğini arttığı, huzur ve mutluluğun filmlerde bile yer alamadığı bir hayat hiç yükselme kabul edilebilir mi? İlerleme kabul edilen hususlar ve buluşlar hangi yolda ve hangi yönde gerçekleşmektedir? İnsanlığın esas faydası, huzur ve mutluluğu bu şekilde hiç gerçekleşebilir mi? Hangi çağa ve hangi hayat biçimine saadet asrı adı verilebilir? Bu ve bunlara benzer sorulara cevap verildikten sonra olay daha bir netlik kazanacaktır. Elbette Batı'dan yayılan bazı ilerlemeler de var. Bu da ahlaksızlığın bazı alanlara henüz yayılmadığının göstergesidir. Batılı insanda bazı ahlaki özellikler, hatta Müslümanım diyenlerden daha İslami ve ahlaki şekilde varlığını sürdürebilmektedir. Bazı konularda farklı anlayışla ve bilinçsizce de olsa Müslümanlık yaşanmaktadır. Evet, Müslümanlığın adı ve yer yer akaid konusu Müslümanlar arasında yer bulurken, Batı'da inanç esasları akaid olarak İslam kabul edilmemekte ama bilinçsizce de olsa İslam'ın ahlaki özellikleri bazı Müslümanım diyen toplumlardan çok daha fazla Batı'nın bazı kesiminde yer bulabilmektedir. Ama özellikle kadın, şehvet, cinsellik, eğlence, sömürü, inanç ve ibadet gibi konular toplumları hızla çöküşe doğru sürüklemektedir. Evet, batı iflasa doğru hızla koşar adım ilerlemektedir. Dolayısıyla bugünkü batının durumu hiç de cazip ve çekici değildir. Örnek alınacak ve ilerlemiş olarak değerlendirilecek husustan fersah fersah uzaklardadır. Batı, tekrar edelim, çöküşün hızla eşiğine gelmiş. Çok kısa bir zaman içerisinde Rusya'nın süper güç zannedildiği bir dönemde tepe taklak düşmesi gibi ABD emperyalizmi ve sömürgeci batı anlayışı da iflasını ilan etme durumuna gelecektir. Batının düşünürleri, aydın ve uzmanları, bilim adamları ahlaki bataklığa batmadıkları için kendi alanlarında bir şeyler yapabilmektedirler. Bu sınıftaki insanların hemen hepsi özel hayatlarında mazbut insanlardır. Hatta halkın ahlaki çöküşüne karşı bu tehlikeli yoldur, bu gidişin sonu uçurumdur diye haykırmaktadır batının bozulmamış bilim adamları ve düşünürleri. Seslerini kitlelere duyurup duyuramadıkları ayrı bir konu. Dolayısıyla okulları iflas etmiştir batının, gençleri iflas etmiştir, aile yuvaları tümüyle tarihe karışmak üzeredir. İnsanlar arası ilişki, sıcaklık, samimiyet, muhabbet, güven ortamı kesinlikle söz konusu değildir. Özellikle kadınlara verilen aşırı özgürlükle, cinsel ahlaka sınır konulmadan verilen aşırı tolerans da insanların homoseksüelliğe ve her türlü ahlaki anormalliğe gitmesine yeşil ışık yakan, hatta mecburi istikamet okları gösteren anlayış da kesinlikle ilerleme kabul edilemez ve böyle bir uygarlık çok uzun süre ayakta kalamaz. Ayrıca batının özellikle devletler olarak nice ülkeleri işgal etmesi, onları sömürmesi, emperyalist zihniyetlerle onları hortumlaması, yani tek kelimeyle zulmetmesi, zalimlerin uzunca payidar olamayacağı tarihsel hakikati, sünnetullahı yeniden icraya koyma durumundadır. Sevgili dinleyiciler, ikinci olarak diyebiliriz ki Batı uygarlığı ve yaşayış tarzı yüzlerce senelik sömürü ve hırsızlığa dayanmaktadır. Asırlardır mazlumların kan ve terleriyle, sömürdüğü yeraltı kaynaklarıyla beslenmiş ve hala Irak'ı, Afganistan'ı, Afrika ülkelerini ve üstü kapalı olarak diğer ilişkide olduğu Batı'ya özenmiş Müslümanların yaşadığı bütün ülkeleri değişik kanallarla sömüren ve bunlarla beslenen koca ağacın içindeki çürüme dışarıdan hemen belli olmayabilir. Dışarıdan güçlü gibi gözüken ağaç, içerideki çürüme arttıkça ani yıkılışlara gebedir. ABD ise Avrupa'ya göre genç ve zengin bir devlettir. Çoğunlukla zulüm, köleleştirme, işgal ve sömürülerden kazandığı ekonomik, maddi ve manevi güçlerini henüz harcayıp tüketmiş durumda değildir. Mikrop bünyeye girdiği halde genç bünyede zahiren belli olmayabilir. Hala bünye güçlü ve sağlıklı gözükebilir. Tedbir alınmadığı takdirde bu mikrop güçlü zannedilen bünyeyi yine aniden deviriverecektir. Üçüncü olarak şehvi ve nefsi bağları tamamen başıboş bırakan bütün toplumların akıbeti helaktır. İşte tarih, Peygamberimiz zamanındaki Sasani ve Bizans imparatorlukları. Bu dönemlerin ABD ve Sovyet Birliği'ne eş iki süper güç olan bu iki devleti, İslam çok kısa bir sürede temelden sarstı ve aniden yıkıverdi. Ad, Nuh, Semud kavimleri, Sodom Gomorre, Babil, Roma İmparatorluğu ve nice güçlü zannedilen devlet ve toplumların yıkılması hep bozuk inanç ve ahlak sayesinde, yani ahlaksızlık sayesinde olmuştur. Osmanlı Devleti'nin yıkılmasında da saray hayatının etkisi, entrikalar, kadınlar saltanatı, Katerinalar, cariyeler, israf, lüks hayat, batıya özenti, yani ahlaki problemler başrolü oynamıştır. Yine batılılar ahlaksızlık bataklığına battıkları halde birikmiş güçleri sayesinde dünyevi yönde belirli bir ölçüde çalışmaya ve gelişmeye muktedir olabilmektedirler. Fakat manevi yükselmeye güç harcamadıkları için medeniyetleri maddi, dünyevi bir uygarlıktan öteye geçememektedir. İnsani duygulara ve ahlaki ideallere yer vermeyen maddi uygarlıkların bir çatışmalık, bir savaşlık, bir devrimlik, hatta bir kaosluk güçleri vardır. Ve sonunda bu uygarlıklar ya kendi kendilerini yiyip bitirirler ya da dışarıdan bir güçle mahvolurlar. Yine toplum ve devletlerin eceli, yani helak, bazen değişik şekillerde de oluverir. Güçlü kabul edilen eski kavimler, ahlaksızlıkları yüzünden farklı biçimlerde helak olmuşlardır. Bugünkü batılı toplumların helaki de, AIDS gibi, uyuşturucu gibi, homoseksüelliğin getirdiği anormallikler gibi, ahlaki problemler ve bunların sonucuyla olabilir. Yine Sovyetler Birliği'nin ve onunla birlikte Avrupa'daki Doğu blokunun 1988'lerde böylesine güçlü görüldükleri bir zamanda böylesine ani ve hızlı bir şekilde çökeceğini daha önceden kim tahmin ediyordu? Dün Sovyetlerin ve bu bloğa bağlı nice komünist devletlerin ani çöküşü gibi, yarın da bu gidişle Amerika ve Batı ülkelerinin sonu aynı, hatta daha feci olacaktır. Unutmamak gerekir ki çok feci çağdaş hastalıklar, kalp sekteleri ve ani ölümler bu çağda daha çok boy göstermektedir. Yoldan çıkan ahlaksız toplumların bazısını rüzgarla, sivrisinekle helak eden Allah, belki bu toplumları da mikrop denen küçücük ordularıyla, AIDS, kanser veya başka çaresi bulunamayan hastalıklarla, küçücük ordularıyla, mikroplarla helak edecektir. Çünkü her şey, ama her şey onun ordusudur. Allah'ın askeridir. Göklerin ve yerin orduları Allah'ındır buyurulur. Fetih suresi 4 ve 7. ayetlerde. Rabbinin ordularını kendisinden başkası bilmez buyurulur. Müddessir suresi 31. ayette. Yine Allah'ın kafir, yani inkarcı toplumlara olan sünneti, sünnetullah ile mümin toplumlara ait sünneti farklıdır. İnkarcı kafir batı ülkelerinde olup bitenler, Allah'ın kanunlarından bazısının gerçekleşmesiyle ilgilidir. En'am suresi 44. ayette maal olarak bu sünnetullah şöyle açıklanır. Onlar kendilerine yapılan uyarıları unutunca, daha önce indirmiş olduğumuz darlık ve musibetleri kaldırıp üzerlerine bütün her şeyin nimetlerini, nimetlerin kapılarını açıverdik buyurulur En'am 44'te. Evet, onlar kendilerine yapılan tebliğleri, uyarıları unutunca darlıkları kaldırıp üzerlerine her nimetin kapılarını açtık buyuruyor kafirler için En'am suresi 44. ayette Cenab-ı Hak. Yine Hud suresi 15. ayetin mealinde şöyle buyurulur. Kim yalnız dünya hayatını ve süsünü isterse onlara oradaki amellerinin karşılığını tamamen öderiz. Ve onlar orada hiçbir eksikliğe uğratılmazlar. Necm suresi 39 ila 41. ayetlerde de yine aynı sünnetullah farklı şekilde şöyle vurgulanır. İnsan için kendi çalışmasından başka bir şey yoktur ve çalışması da ileride görülecektir. Sonra karşılığı ona tas tamam verilecektir. İşte bu kanunlara göre batılılar dünyevi istek ve çalışmalarının karşılığını gördü. Teknolojik aygıtlar yaptılar, sömürdüklerinin neticesi olarak zenginleştiler. Ama tercüme akıllılar yine Rabbani kanunlardan olan iki konuyu bilmiyorlar. Batının geleceği hakkında ve günümüzdeki konumu hakkında. Şöyle ki, birincisi, Allah Müslümanları kafirleri hakim kıldığı yolla egemen kılmaz. Batılılar böyle sömürüyle, böyle ahlaki problemlerle kalkındılar. Öyleyse biz de o şekilde kalkınalım diyemez Müslümanların etkin rolünde ileri gelenleri. Evet, tekrar edeyim, Allah Müslümanları kafirleri hakim kıldığı yolla hakim kılıp egemen kılmaz. Ancak Allah'ın yolunda düzgün yürüdükleri zaman Allah onları hakim kılar. Bu konuda nice ayet-i kerimeler var. Bunlardan bir ikisini ifade etmiş olayım meal olarak. Allah sizlerden iman edip salih amel işleyenlere, kendilerinden öncekileri halife, sahip ve hakim kıldığı gibi kendilerine de yeryüzüne sahip ve hakim kılacağını, onları da yeryüzünde halife kılacağını, onlar için beğenip seçtiği dini, İslam'ı onların iyiliğine yerleştirip koruyacağını ve geçirdikleri korku döneminden sonra bunun yerine onlara güven sağlayacağını vaat etti. Çünkü onlar bana ibadet ederler, kulluk yaparlar, hiçbir şeyi bana şirk koşmazlar. Artık bundan sonra kim küfredip inkar ederse, işte bunlar asıl fasıklardır, büyük günahkarlardır buyurulur. Nur suresi 55. ayette. Dolayısıyla sadece Allah'a ibadet edip, kulluk yapıp, hiçbir şeyi şirk koşmayan, salih amel sahibi Müslümanlara, Allah bizden önceki olgun müminleri halife kıldığı, yeryüzünde efendi ve en üstün medeniyet, en üstün ülke yaptığı gibi, bizi de yeryüzünde halife kılacak, bizi destekleyip korkularımızı emniyete çevirecektir. Yeter ki biz Allah'a kulluk yapalım, imanımızı salih amellerle süsleyelim ve hiçbir şeyi Allah'a şirk koşmayalım. Bu müminler için Allah'ın sünnetidir. Yine Enbiya suresi 105 ve 106. ayetinde andolsun zikirden sonra Zebur'da yeryüzünü salih yani iyi kullarım varis olacaktır diye yazmıştık. İşte bunda bana kulluk eden bir toplum için bir mesaj vardır denilir. Yani salih insanların, hayırlı iyi insanların, gerçek müminlerin yeryüzüne varis olacakları, yeryüzündeki süper güç olma özelliğini, birinci ülke olma özelliğini kazanacakları Allah'ın kitaplarında yazdığı bir sünnetidir, bir kuralıdır. Dolayısıyla kötüler ve kötülüğün sürekli payidar olamayacağı, ahlaksız insanların uzun süre hakimiyetlerini sürdüremeyeceği, iyiliğin asıl kötülüğün arızi olduğunu, hakimiyetin eninde sonunda iyi insanların, güzel ahlaklı ve doğru inançlıların eline geçmesinin mukadder olduğunu Kur'an net bir şekilde anlatır. Ama yoldan yani sırat-ı müstakimden uzaklaşanlar ve salih amelleri terk edip salih insan olmaktan çıkanlar yeniden doğru yola dönünceye kadar Allah onları hükümran kılmaz. Dolayısıyla bugün zillet içinde yaşadığımız Allah'ın yolunu terk edip kafirlere benzemeye çalıştığımızın daha avans cinsinden dünyevi bir cezasıdır. İzzet Allah'ın yanındadır. Resulünün izinde gitmektedir. Gerçek mümin olmaktadır. Ne zaman Müslümanlar Allah'ın kitabına uydular, bireysel, sosyal ve siyasal olarak Allah'ın kitabına tabi olup onun hükümlerine boyun eğdiler, o zaman yeryüzünün efendi ülkesi medeniyet yönüyle birinci devleti olmuş oldular. Ne zaman Kur'an'ı terk ettiler, hayatlarından bıraktılar, onun yerine batı kanunlarını ve batı hayat tarzlarını siyasal ve sosyal hayatlarına egemen kıldılar, eğitimlerinde Kur'an'ı ve sünneti değil de batının cahili eğitimini, vahyi terk eden, vahyi reddeden anlayışı ne zaman oluşturdular? O zaman işte ayaklar altına alınan, ezilen, hor görülen, her yönüyle sömürülen, adam yerine konulmayan ülke haline geldiler. İkinci olarak kafirlerin bu hakimiyeti sonsuza kadar sürmez. Sadece Allah'ın takdir ettiği sınırlı bir zaman süreci içindir. O yüzden Batı'nın, Amerika'nın, Avrupa'nın bugün ileri uygar ülkeler halinde kabul edilmesi geçici bir durumdur ve kısa bir zaman sonra bu tümüyle tarihe ait bir olgu olarak değişecektir. Allah kafirleri helak kanununu uygulayarak sünnetullahını tamamlar. En'am suresi 44 ve 45. ayetleri tekrar irdeleyelim. Onlar kendilerine yapılan uyarıları unutunca daha önce indirmiş olduğumuz darlık ve musibetleri kaldırıp üzerlerine bütün her şeyin nimetlerin kapılarını açıverdik. Nihayet onlar verilenlerle nimetlerle şımardıkları zaman onları ansızın yakaladık, birdenbire bütün ümitlerini kaybettiler. Böylece zulmeden toplumun kökü kesildi. Hamd alemlerin Rabbi Allah'a mahsustur. En'am 44-45. Burada sanki tarihi bir olay anlatılıyor gibi anlaşılmasın. Tarih zaten tekerrürden ibarettir ibret alınmazsa. Zulmeden toplumun kökünün kesileceği ve Allah'ın verdiği nimetlerle şükretmeyip azgınlaşan insanlara helakının aniden gelivereceğini ifade eden bir sünnetullah yani Allah'ın değişmez kanunu vurgulanmaktadır. Yine Meryem suresi 73-75. Ayetlerde bu konu değişik biçimde ifade edilir. Kendilerine ayetlerimiz ayan beyan okunduğu zaman inkar edenlere iki topluluktan hangisinin dünyadaki mevki ve makamı daha hayırlı, meclis ve topluluğu daha güzeldir dediler. Onlardan önce de eşya ve görünüş bakımından güzel olan nice nesiller helak ettik. De ki, kim dalalette, sapıklıktaysa, çok merhametli olan Allah ona mühlet verir. Nihayet kendilerine vaat olunan şeyi, ya azabı, müminler karşısında yenilgiyi veya kıyameti gördükleri zaman, mevki ve makamı daha kötü ve topluluğu daha zayıf olanın kim olduğunu çok geçmeden göreceklerdir buyurulur. Meryem 73-75. Ayetlerde. Biz hangi ülkeye bir peygamber gönderdiysek, halkı peygambere başkaldırmasınlar ve bize yalvarıp yakarsınlar diye mutlaka yoksulluk ve darlıkla sıkmışızdır. Sonra kötülüğü, yoksulluk ve darlığı değiştirip yerine iyilik, bolluk getirdik. Nihayet o kafirler çoğaldılar ve atalarımıza da böyle darlık ve sevinç dokunmuştu. Onlar da sıkıntılı ve sevinçli günler geçirmişlerdi dediler. Biz de onları hatırlarından geçmediği bir anda ansızın yakaladık, helak ettik. Araf suresi 94-95. Zalimleri mutlaka helak edeceğiz. Onları yok ettikten sonra yerlerine sizleri yerleştireceğiz. Bu da Allah'a karşı sorumluluk bilinci taşıyan, takva sahibi ve azap vaadimden korkanlar içindir buyurulur. İbrahim 13. Biz bir ülkeyi yok etmek istediğimiz zaman oranın mütreflerine, bolluktan şımaranlarına, azgın liderlerine itaat emrederiz. Onlarsa orada bozgunculuk yaparlar, yoldan çıkarlar. Artık o beldeyi ceza hak ettiği için o belde ceza ile değerlendirilir. Biz de onu nasıl lazımsa öyle helak ederiz buyurulur. İsra suresi 16. ayet. Yeryüzünde gezip dolaşmadılar mı ki kendilerinden öncekilerin sonunun nasıl olduğunu görsünler? Onlar bunlardan daha çok, kuvvetçe daha sağlam idiler. Öyle iken kazandıkları şeyler kendilerinden, onlara gelen azaptan hiçbir şeyi savamadı, uzaklaştıramadı. Mü'min suresi 82, ayrıca Fatır suresi 43 ve 45. De ki Allah'ın azabı size ansızın veya açıkça gelirse zalimlerden başkası mı yok olur? En'am 47. İnsanların bizzat kendi işledikleri yüzünden karada ve denizde, şehirde ve kırda fesat yayıldı, düzen bozuldu. Ki Allah yaptıklarının bir kısmını onlara tattırsın. Belki de tuttukları kötü yoldan dönerler. Rum suresi 41. Onları bırak, yesinler, eğlensinler ve boş emel onları oyalaya dursun. Kötü sonucu yakında bileceklerdir. Hicr suresi 3. Her ümmetin takdir edilmiş bir eceli vardır. Ecelleri geldiği zaman ne bir saat geri kalırlar ne de bir saat ileri giderler. Araf 34, Yunus 49. Evet sevgili dinleyiciler, Türkçe'de tehlike olarak bilip kullandığımız kelimenin aslı helak kavramıyla ilgilidir. Helak kelimesiyle tehlike kelimesi aynı kökü paylaşır. Tehlike, aslı tehlike, helake sebep olan, helake yani yok olmaya, büyük zarara sebep olabilecek durum demektir. İnsanlar tehlikeden, tehlikeli olan şeylerden kaçınmak ister. Bu doğaldır. İnsanın kendini koruma fıtratıyla ilgilidir. Yok olmak, helak olmak istemez insan. Ama insanların çoğu tehlikenin ne olup olmadığı ve esas tehlikeye karşı nasıl tedbir aldıkları konusunda çoğunlukla aldanmaktadırlar. İblis kendine bağladığı, haktan yüz çeviren kimselerin yaptıklarının doğru, üzerinde bulundukları yolun sağlam olduğunu, inançlarında, sözlerinde ve işlerinde bir yanlışlık bulunmadığını onlara telkin eder. Onların yanlış ve sapık işlerini allayıp pullar. Böylece onların bu kötülüklere devam etmelerini sağlar. Neml suresi 24, Nahl suresi 63'te ifade edildiği gibi. Şeytan günahı, haramları, sağlığa zararlı, birey ve toplum için tehlikeli olan şeyleri tehlikeli olarak göstermeyip içinde cazibe gösterir. O çirkinlikleri süs gibi gösterir ve şeytan insanları kandırarak amellerini süsler. Şeytan onların amellerini zinetleyip süsler buyurulur. Nahl suresi 63, Neml suresi 24, Ankebut suresi 28, ve daha değişik ayetlerde. Esas tehlike, esas helak dünyada başa gelenler değil, ahiretteki ebedi felaketlerdir. Ama bunun habercisi olarak Allah dünyada da şımaran, azgınlaşan, haktan ayrılan, özellikle de zulmeden kavimleri helak eder. Bu Allah'ın koyduğu kurallardan biridir, sünnetullah'tır. İnsanoğlu suçlu olduğunu, elleriyle yaptıklarından dolayı helaki hak ettiğini, vicdan mahkemesinin kararıyla anladığından dolayı, yakın gelecekteki helak endişelerini, cezasını şimdiden çekmeye başladı. Söz gelimi medyada sık sık yakın gelecekteki kıtlıktan, kuraklıktan, iklim değişikliklerinden, küresel ısınmadan, daha değişik felaket senaryolarından bahsediliyor. Susuzluktan bahsediliyor. İnsanların geleceğinin çok kötü olacağını, sudan dolayı nice savaşlar yapılacağını, sudan daha basit konularla alakalı birbirlerini yiyeceklerini hep gündeme getiriyorlar. Filmler bunlardan bahsediyor, bilim adamları bunlardan bahsediyor. Rum suresi 41. ayeti mealini vereyim. İnsanların bizzat kendi işledikleri yüzünden karada ve denizde, şehirde ve kırda fesat yayıldı, düzen bozuldu ki Allah yaptıklarının bir kısmını onlara tattırsın. Belki de tuttukları yoldan dönerler buyuruluyor Rum 41'de. Toplumsal fesada ve yeryüzünün düzenini bozacak, çevre felaketlerine yol açacak zararlı davranış ve kötü fiillere ibret olsun diye dünyadayken verilen karşılıklar için bir kısmı denmekte ve asıl cezanın ahirette olduğuna işaret edilmektedir. Söz gelimi kış aylarına girdiğimiz halde havaların yaza benzediğini, yağmur ve kar mevsimi olduğu halde nice topraklara çok az yağmur düştüğünü, karın yağmadığını azabın hatırlatıcısı ve hazırlayıcısı olarak değerlendirmek mümkündür. Dolayısıyla insanoğlunun kendi eliyle yaptığı fesatların cezasını yine insanoğlu çekmektedir. Daha bunlar dünyevi problemlerdir. Toplumsal fesada ve yeryüzünün düzenini bozacak felaketlere esas ceza olarak ahiret cezası, azabı tehdit olarak vurgulanmakta ve Allah vaid olarak onlara ahiret azabını gereklilik olarak bir ceza olarak uygun görmektedir. Kur'an'a teslim olup onun hükmünü tatbik etmeyen insanlar, kendini ve nesillerini de mahvedip helak edilmesine sebep olacak fesattan kurtulamıyorlar. İşte ozon tabakasının delinmesi, uzayın bir sürü uydularla kaplanması, işte Yıldızlar Savaşı diye ad verilen, içinde toplu katliamlara yol açacak silahların uzayda bile cirit atması, ormanların mahvedilmesi, zararlı zannedilerek sayısız haşeratın topraklardan, arazilerden yok edilip öldürülmesi, denizlerin petrol ve benzeri atıklarla kirletilmesi, bunları yapan batılı insanların helakini hazırlayan ve kısmen şimdiden cezasını çektiği ahlaksızlık cinsinden hemen sayılabilecek olanlardır. Filmlerde çeşitli tehlike sahneleri artık yerini helak sahnelerine bırakıyor. Toplumsal helak senaryoları romanların ve filmlerin temel konusu gibi oldu. İşte Armageddon, Altıncı Element, Yarından Sonra gibi filmler, listeyi uzatabilirsiniz. Benim film kültürüm pek yok. Bir taraftan yaklaşan helakin sinyallerini verirken, diğer yandan bu yaşayışın çıkmaz sokağını, yolun sonunun nasıl bir helak olduğunun cezasını da düşündürüyor. Hatta sanal alemde de olsa psikolojik olarak kısmen yaşatıyor. Küresel ısınma, çölleşme, buzullaşma gibi insanın iklim değişikliklerine sebep olabilecek küresel fitne ve fesatlarının sonuçlarını Allah bilir ama bu çağın 21. yüzyılın insanı çok daha büyük tadacağı benziyor. Batının gidişi, teknolojinin aldığı boyut, uygarlık diye takdim edilen İslam dışı dünya görüşünün durumu, toplu helakleri paratoner gibi çekiyor. Kıyamet senaryoları yetmiyor, Tanrı'yı kıyamete zorlama gibi Amerikalı neokonların çirkin yaklaşımları, dünyayı fesada ve zulme boğacak tavırları için Orta Doğu'daki Müslümanlar, uygar batının insanat bahçelerini dolduranlar tarafından sözüm ona insan eliyle helak edilmeye çalışılıyor. Aslında kıyameti, çevre felaketlerinin yol açacağı
bir tabiat olayı olarak düşünmek, Kur'an'daki kıyamet olayını çarpıtmak demektir. Bütün bunlarla birlikte kıyameti unutan, kıyamet sonrasına hazırlanmayan, hatta Kur'an'daki kıyamet olayını inkar eden insan, bunun dehşetini istemese de daha şimdiden yaşıyor. Küçük kıyametlerle ölüp ölüp diriliyor. Acıyı, korkuyu, yarına ait güvensizliği, kıyametin dehşeti gibi şimdiden dehşetli bir şekilde yaşıyor. Ne dersiniz? Batı'nın öncülüğündeki bu tehlikeli gidiş tümüyle helake doğru değil mi? Batılı toplumlar şimdiden helaki yaşamaya başlamadılar mı? Yani helak değişik şekillerde gelip çatmadı mı? Hicr suresi 3. ayette onları bırak, yesinler, eğlensinler ve boş emel onları oyalaya dursun. Kötü sonucu yakında bilecekler buyruluyor. Evet, yakında, çok yakında. Evet sevgili dinleyiciler, Batı'nın ahlak konusundaki kaynak tabirinin ciddi yanlışlar içinde olduğunu vurgulayabiliriz. Ahlakın ne olduğu asırlar boyu düşünürleri meşgul etmiş, ahlak sözünün neleri içerdiği üzerinde bir fikir birliğine varılamamıştır. Çeşitli çağlarda ve çeşitli çevrelerde bu konuda birbirinden farklı görüşler ileri sürülmüştür. Ahlaki fiilin kaynağı olan iyi üzerinde herkes mutlaka bir şey söylemiş, fakat iyinin haz mı, saadet mi, görev mi olduğu hususunda birleşememişlerdir. Yani ahlakın kaynağı olarak bir kimse işte kendisine zevk veren şey olarak vurgulamış, kimine mutluluğu oluşturan şeyler güzel ahlaktır demiş, kimileri haz duyduğumuz şeyler, kimileri de görev bilinci olarak ahlakın kaynağını ifade etmişlerdir. Bununla beraber felsefi ekollerin her biri iyi ile kötü hakkında en doğru bilgiye kendilerine sahip olduğuna inanmışlar. İyinin ne olduğu her çağda, her toplumda ve hatta toplumdaki fertler arasında münakaşa konusu olduğuna göre acaba iyi anlayışı nereden geliyor? Bir şeyin doğru, iyi ve güzel olduğu anlayışının kaynağı nedir? Mutlak bir otoriteye sahip kesin ahlak buyrukları var mıdır? Bu buyruklar Allah tarafından mı yoksa insanlar tarafından mı konulmuştur? Her iki görüş de felsefe tarihi boyunca Batılılar tarafından savunulup gelmiştir. Şunu hemen belirtelim ki ahlak kanunlarının Allah tarafından konulduğu kabul edilince bunların mutlak bir otoriteye sahip kesin ahlak buyrukları olduğu da kabul edilir. Yok, insanların kendilerine göre uydurdukları kurallar olarak kanunlar gibi kendilerinin belirlediği şey olunca bunlar çabucak aşınma geçirebilir, değiştirilebilir, uyulması gerekli görülmeyebilir. Ahlak kanunlarının toplum tarafından ortaya konduğunu iddia edenler şöyle diyebilir: çağlar ve toplumlar değiştikçe ahlak anlayışının değişmesi, ahlak denen şeyin toplum tarafından tespit edildiğinin ispatıdır. Kısaca toplumun iyi dediği şey iyi, kötü dediği de kötüdür onlara göre. Bu iddia karşısında şöyle sorulabilir: acaba çoğunluğun görüşü her meselede ölçü olabilir mi? Kur'an-ı Kerim peygamberimize bile Maide suresinde sen insanların çoğuna uysan onlar seni Allah yolundan, hak yoldan sapıtırlar, saptırırlar diyor. Dolayısıyla çoğunluğun çoğunlukla doğruyu, iyiyi tespit edemeyeceği, onun üzerinde sabit kalamayacağı işte demokrasinin bunca oyunlarından herhalde rahatlıkla anlaşılabilir. Buna müsbet cevap vermek, çoğunluğun görüşünün ölçü olduğu konusunda müsbet cevap vermek herhalde mümkün değildir. Çünkü aslında değerli olmayan bir şeyi bazen birçokları değerli bulabilir. Gerçekten değerli olan bir şey toplumların değişmesiyle değerini yitirmez. Üstelik bir kısım insanların değerli bulduğuna, diğer bir kısım itibar etmediğine göre değer ve ahlak ölçüsü toplumlar tarafından tespit edilemez. Onun için sevgili dinleyiciler, fertler ve toplumlar ahlaki değer ölçüsünü koyma gücüne ve üstünlüğüne sahip olmadığına göre bu esasları tespite yetkili olan Allah'tır, İslam'dır, Kur'an'dır, peygamberin uygulamasıdır. Evet, ahlaki kanunlar itaat edilmesi gereken ilahi buyruklardır. Halbuki insan bir başka şahsın kendine emir vermesinden hoşlanmaz. Bunu hürriyetinin bir çeşit ihlali olarak kabul eder. Şu halde ahlak koruyucusunun zaaflardan arınmış, yanılmaz ve otoritesine isteyerek boyun eğilen biri olması gerekir ki Bu da Allah'tan başkası değildir. Sevgili dinleyiciler, konunun bir diğer yönüne girmek istiyorum. Ahlakın kaynağı Batı toplumunda güzel gözüken bazı taraflar ile bazen yanlış anlaşılabilecek durumlar ortaya çıkıyor. Yani Batı'nın bazı ahlaki kuralları söz gelimi Türklerin ahlakından çok daha iyi görülerek örnek olduğu ve deminki Batı'nın çirkin, ahlaksız tavırlarına ters bazı uygulamalardan yola çıkılarak genelleştirme yapılabiliyor. Aslında Allah'a hakkıyla ve şirksiz olarak iman etmeyen kimselerin mükemmel bir ahlaka sahip olmaları mümkün değildir. Tevhide dayanmayan ve Allah'ın rızası gözetilmeyen bir davranış biçimi gerçek anlamda güzel ahlak vasfına sahip olamaz. Türk halkı İslam'ın hakim olmadığı, hatta süs sayılıp küfrün çirkinliklerinin dayatıldığı bir ortamda yaşamak zorunda bırakıldığı ve çirkin bir kapitalizm içinde geçim kavgasına düşürüldüğü için inanç ve amel konularında olduğu gibi ahlak konularında da yozlaştı. O kadar yozlaşıp dejenere oldu ki gavurlardan daha beter ahlaki problemlere yer yer sahip oldu. Batılılar aslında örnek ahlaka kesinlikle sahip olamadıkları halde bazı tüccar Yahudiler ve Batılılardan daha fazla ahlaksızlaşan halkımıza göre Batılılar daha ahlaklı olarak algılanmaya başladı. Bu belki imanı zayıf işte halkımızla mukayese yapılınca bazı konularda böyle kabul ortaya çıkabilir. Ama asr-ı saadetteki Müslümanlarla İslam'ın hakim olduğu yerdeki şuurlu, inançlı, müttaki Müslümanlarla karşılaştırılınca Batılıların da herhangi bir gayrimüslimin de ahlak konusunda geçer not almaları mümkün değildir. Buna rağmen bazı konularda Batılıların inancı küfür ama ahlakı İslam, Türk halkının da bazı konularda ahlakı gavurlardan daha beter küfür denilecek durumlar ortaya çıkabiliyor. Gavurun yapmayacağı nice gavurluklar, ahlaksızlıklar, kapkaçlar, hırsızlıklar, cinayetler, ırza tecavüzler bugün her tarafı kuşatıyor. Sevgili dinleyiciler, vaktimin dolduğu için Batı toplumunun güzel kabul edilen bazı ahlaki durumlarının arka planında ne yattığını ve ne kadar güzel olduğunu belirterek İslam ahlakı ve imanla ahlakın münasebeti konularını inşallah ahlak konusunu irdelemeye çalışarak değerlendirme gayretinde olacağım. Hepinizin güzel ahlak sahibi olması için bütün gayretleri sarf etmeniz ve Allah'ın razı olacağı güzel bir kul olmanız duası temennisiyle hepiniz Allah'a emanet olun sevgili dinleyicilerim.